Keskin nişancılar ateşe ara vermişti. Kim bilir tekrar ne zaman ateş edeceklerdi. Yaşamı değerlendirmenin ve gözden geçirmenin zamanıydı bu. Topu topu 20 adım. Şimdi, dedi kendi kendine. Şimdi. Bir silah sesiyle irkildi. Ayakları birbirine dolandı. Anılarda kalan soluk fotoğraflardı yaşam. Gerçek mi, düş mü olduğu bilinmeyen. Sadece telaş, sadece korkuydu onu yere düşüren. Kalktı. Yüzünde yaşama tekrar tutunmanın tebessümüyle koştu. Yıl 1992. Bosna'da karanlık sabahların doğmaya başladığı, gece sessizliğini çığlıkların bozduğu, silahların konuşmaya başladığı bir yıl. Ümitler, karşılıklı güven ve saygı ülkesi Bosna'nın nefret, açlık, işkenceler ve ölümler ülkesine dönüştüğü bir yıl. Bosna'da uzun sürecek bir kabusun başladığı ve dünyanın seyirci kaldığı bir yıl. ...1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ilk ciddi sinyalleri 14 Ekim 1991'de Bosna Hersek Meclisi'nde yankılanmıştı. Meclis kürsüsünden seslenen Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadžić, Bosna'yı ve Boşnakları yok etmekle açık olarak tehdit etti.
Bu yaptıklarınız doğru değil. Bosna'yı götürmeye çalıştığınız yol, Slovenya ve Hırvatistan'ın üzerinden geçtiği cehennem ve ölüm yoluna benzer. Bosna'yı cehenneme, Müslüman milletini ise belki yok olmaya götürebileceğinizi unutmayın. Çünkü burada savaş olursa Müslümanlar kendini savunamayacak.
11 Temmuz 1995'te ise Bosnalı Sırpların generali Ratko Mladić kamera karşısında Boşnakları öldürürken Osmanlı'dan ve asıl Türklerden intikam almakta olduğunu açıklamaktan çekinmedi.
11 Temmuz 1995 günü bir büyük Sırp bayramının arifesinde Sırp Srebrenica'sındayız ve bu kenti Sırp milletine hediye ediyoruz. Nihayet zorba Türklere karşı ayaklanmamızdan sonra bu topraklarda Türklerden intikam almamızın zamanı geldi.
Bu iki açıklamanın yapıldığı zaman aralığında Bosna'da yaşananlar insanlık tarihinin en karanlık sayfaları arasında yer alıyor. Daha 1992'nin ilkbaharında Bosna'nın doğusundaki bütün önemli şehirler Bosnalı Sırpların saldırısına maruz kaldı ve sivillerin toplu katliamı başladı. Foça, Çajnice, Višegrad, Zvornik, Bijeljina, Bosanski Brod ve Derventa gibi kentler birer birer Sırpların kontrolüne geçti. Bu kentler dışında Prijedor, Rogatica, Vlasenica, Kozarac gibi kentlerin üzerinde de karanlık çökmüş, sokakları kan, etrafı cehennem sarmıştı. Esir kampları oluşturulmuş, erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılarla doldurulmuştu. Mülteciler dört yana dağılmıştı. Aileler parçalanmış, evler yıkılmış, yaşam ortamı yok edilmişti.
Bosna'da kurşuna dizme ve boşnaklar üzerinde işlenen diğer kitlesel cinayetlerin temel özelliği, Tanrı'nın her olaydan en az bir kişinin hayatta kalmasını sağlamış olmasıdır. Böylece her zaman tanıklık edebilecek biri bulunduğu için gerçekler gizlenemedi.
Kısa sürede Bosna topraklarının üçte ikisi Sırpların eline geçti. 1992 yılının sonlarına doğruysa, boşnaklar üzerinde gerçekleştirilen kıyımlardan çoğu tamamlanmıştı. Sırp olmayanlar, Bosna'nın üçte ikisinden etnik açıdan temizlendikten sonra Müslüman kimliğini yansıtan tüm kültürel varlıkların yok edilmesi başlıca hedeflerden biri oldu. Bosna'da savaş boyunca 1200'ün üzerinde cami, mescit ve tekke yakıldı, yıkıldı.
Boşnaklar savaştan önce Bosna Hersek topraklarının her yerinde yaşıyordu. Sırplar ve Hırvatlarsa gruplar şeklinde ülkenin belli bölgelerinde bulunuyordu. Yani sadece Boşnaklar Bosna Hersek'in genelinde yayılmış vaziyetteydi. Bugünse Boşnaklar ülke topraklarının sadece %24'üne karşılık gelen bölgede yaşıyor. Görüldüğü gibi Boşnaklar Bosna Hersek topraklarının 2/3'ünden tamamen etnik açıdan temizlendi.
Bosna Savaşı'nda ölenlerin sayısı hakkında 100 bin ile 300 bin arasında değişik rakamlar var. Bosna'da bulunan toplu mezarların ise ardı arkası kesilmiyor. Bosna Hersek'te 2006 yılının sonuna kadar içinde 5'ten fazla kurbanın bulunduğu 354 toplu mezar tespit edildi. Bunun dışında çok sayıda bireysel ve daha küçük toplu mezarlar da var. Şimdiye kadar en büyük toplu mezar Srebrenica'da bulundu. Bu mezarda Srebrenica soykırımında öldürülenlerden tam 1154 kişinin kalıntıları vardı.
Bütün bu toplu mezarlarda yatanların %99'unun Boşnak olduğu söylenebilir. En yaşlı kurban, Nevesinya yakınlarındaki Kliuna köyünde bulunan 101 yaşında bir kör nineydi. Şimdiye kadar bulunan en genç kurbansa 29 günlük bir bebekti.
Bosna Savaşı'nda Boşnaklar en büyük trajedilerden birini esir kamplarında yaşadı. Bosna'da tespit edilen esir kampları ve esir kamplarına dönüştürülen cezaevlerinin sayısı 652'dir. Okullar, spor salonları, fabrikalar, depolar, oteller ve benzer yerler esir kamplarına dönüştürülmüştü. Bu kamplarda 200 bine yakın sivilin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Siviller herhangi bir suç işlemeden sırf etnik kimliği yüzünden bu kamplara götürüldü. Esir kamplarında ölenlerin veya hala kayıp olarak gözükenlerin sayısı ise yaklaşık 30 bin kişi. Aslında bu kamplarda kalanlar en çok ölmek için dua etti. Çünkü ancak ölüm dayanılmaz fiziksel, psikolojik ve cinsel işkencelere son veriyordu.
Yaptığımız bir araştırma neticesinde Bosna'daki esir kamplarında daha önce dünyada sürdürülen savaşlarda uygulanmayan 80 yeni işkence türünü tespit ettik.
Savaş yıllarında Boşnak kadınlara ve kız çocuklarına sistematik bir şekilde tecavüz edildi. Bu amaçla bazen oteller, özel evler, meyhaneler, kadın toplama kamplarına dönüştürülüyordu. Reşit olmayan kız çocukları ve ihtiyar kadınlar bile kurbanlar arasında yer aldı. Çoğu durumda kadınlara çocuklarının gözler önünde tecavüz edildi. Boşnak kadınlara cinsel sapıklık nedeniyle değil, savaşın genel amacı doğrultusunda verilen talimatlarla tecavüz edildi. Savaş Kurbanı Kadınlar Derneği Başkanı Bakira Haseciç, yaklaşık 25 bin kadına tecavüzle ilgili belgelere sahip olduklarını söylüyor.
Çetnikler bize tecavüz ederken, seni Türk kadını, artık Türk çocuklarını değil, çetnikleri doğuracaksın diyorlardı. Kız çocukları ve diğer bayanlar ailelerinden zorla alınıp özel seçilmiş yerlere götürülüyorlardı. Orada tecavüz edildiler, işkenceye uğradılar ve sonunda öldürüldüler. Birçoğumuz hayatta kalmayı başardı. Her kentte aynı senaryonun gerçekleşmesi için Sırplara özel emir vardı.
Bosna Savaşı'nda Saraybosna, Bihać, Srebrenica, Gorazde ve Jepa gibi birçok Boşnak kenti uzun süreli kuşatmalar altında tutuldu. Bu kentlere insani yardımların gelmesi engellendiği için ihtiyar, hasta, yaralı ve küçük çocuklar ölüyordu. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da ise tam bir insanlık dramı yaşandı. Saraybosna'nın sistematik olarak bombalanması sonucu 10 binin üzerinde insanın öldüğü sanılıyor. Eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tanıklık yapan bir Bosnalı Sırp askeri, Avrupa'nın tarihinde görünen en büyük esir kampına dönüşen Saraybosna'da hareket eden her şeye ateş etmek için emir aldıklarını ve Sırp keskin nişancılarının Boşnak sivillere ateş ettiklerini itiraf etti. Sırplar Saraybosna'yı kuşatma altına alıp Boşnakları dünyadan soyutlamakla onları ölüme terk etmiş, ancak Boşnakların Saraybosna'ya hayat verecek bu yeraltı tünelini kazabileceğini düşünmemişti. Dobrinja-Butmir semtlerini birbirine bağlayan bu yeraltı tünelinin kazılmasına 1 Mart 1993'te başlandı. Tam 5 ay içinde ise yaklaşık 672 metre uzunluğunda bir tünel kazılmıştı. Bu tünel, sivil ve askerler tarafından geçit olarak kullanıldığı gibi, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve askeri donanımın kente ulaştırılması açısından da yararlı oldu.
Bosna'da bir insanlık trajedisi yaşanırken dünya neler yaptı? Önce Avrupalılar, ardından da Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi, savaşı durdurmaya yetmedi. Tek yaptıkları Bosna'daki savaşı lokalize etmek ve bölgenin başka yerlerine sıçramasını önlemekti. Bosna Savaşı'nın durdurulmaması, güç ve imkan yetersizliğinden değil, isteksizlikten kaynaklandı. Batılılar görünürde bir şeyler yapmaya çalışıyor gibiydi. Oysa gerçekte Bosna'yı ve Boşnakları ölüme terk etmişti. İşin ilginç tarafı, Bosna'da göreve başlayan Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'nün görevi, savaşı durdurmak değil, var olmayan barışı korumaktı. Batılı ülkeler savaşı durduracağına, Bosna'daki gelişmeleri hep insancıl kriz gözüyle yaklaştı. Bir başka ifadeyle, Batılılar savaşın sebepleriyle ilgileneceğine, hep savaşın sonuçları üzerinde durdu. Uluslararası topluluk, Boşnakların öldürülüyor olmasını sürekli kınadı, ancak bu kıyımı durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı, seyirci kaldı. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1992 Haziran'ında Bosna'daki esir kamplarının varlığı hakkında Birleşmiş Milletleri ve Batı dünyasını haberdar etti, ancak harekete geçen olmadı. Ocak 1993'te Boşnak Başbakan Yardımcısı Hakia Turajlić, Saraybosna Havaalanı yakınlarında Birleşmiş Milletler'in zırhlı nakil arabasından Sırplarca çıkarılıp silahlı olan Fransız Barış Gücü askerlerinin gözleri önünde öldürüldü. Birleşmiş Milletler buna da ses çıkarmadı. Bu tür olaylarsa Sırplara Bosna'daki diğer halkaları yok etme konusunda daha çok cesaret veriyordu.
Birleşmiş Milletler Bosna'yı koruyamadığı gibi uygulanan silah ambargosu yüzünden ülkeyi savunmasız bırakmış, savunma hakkını da elinden almıştı. Diğer taraftan Bosna Hersek Devleti'ne gerçekleştirilen saldırı karşısındaki pasif duruşlarını meşrulaştırmak için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları Bosna'daki savaşı uluslararası çatışmadan çok hep bir iç savaş olarak göstermeye çalıştı ve hiçbir zaman saldırganın adını vermedi. Saldırgan ve kurbanlar aynı kefeye koyulup çatışan taraflar muamelesi yapıldı.
Uluslararası topluluğun Bosna Hersek'teki nadir başarılarından biri, Boşnaklarla Bosnalı Hırvatlar arasındaki çatışmalara son vermek oldu. 18 Mart 1994'te imzalanan Washington Anlaşması'yla sadece çatışmalar durmadı, aynı zamanda Sırpların kontrolü dışında kalan Bosna topraklarında Boşnak ve Bosnalı Hırvatlar arasında Bosna ve Hersek Federasyonu kuruldu. Aslında bu federasyonda Batılılardaki bir korkunun ürünüydü. Bosna'daki İslam her zaman liberal ve Batı yönelimli olmasına rağmen Sırplar Avrupa'daki İslam fobisinden yararlanarak yürüttükleri radikal İslam propagandasıyla hep Boşnakların diniyle Batılıları korkutuyordu. İşte bu yüzden Batılılar Bosna'nın küllerinden aniden bir Müslüman devletin doğabileceğinden endişelenerek Boşnaklarla Hırvatlar arasında Bosna ve Hersek Federasyonu'nu kurdurdu, Boşnakları Hırvatlara bağladı. Bosna'nın etnik çizgilere göre bölünmesine yardımcı olan yine Batılılar oldu. Çünkü Batılı diplomatların sunduğu değişik barış planları, etnik temizlik politikalarıyla şekillenen iç sınırları sürekli onaylıyordu. Bunun farkında olan Sırplar hep daha fazla toprağın peşine gidiyor, bu yüzden barış müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Oysa Boşnakların taarruza geçtiği ve topraklarını Sırplardan geri almaya başladıkları bir dönemde, 1995'in sonlarında imzalanan Dayton Barış Antlaşması'yla savaş durduruldu.
Uluslararası topluluğun davranışına gölge düşüren en önemli olaylardan biri Srebrenica soykırımıdır. Bu olay aynı zamanda 1992'nin ilkbaharında Boşnaklar üzerinde başlayan kıyımın trajik bir finalidir. Srebrenica sivil Boşnakları Birleşmiş Milletler'in koruması altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen küçük bir kentti. Sırp saldırılarından kaçan, binlerce susuz, aç, çıplak, yalın ayak boşnak Srebrenica'ya akın edince, kentte yaşayanların nüfusu 6.000'den yaklaşık 40.000'e çıktı. Bir gün daha hayatta kalmayı başarmak en büyük mutluluktu. Çünkü her şey belirsizdi. Tek belirli olan şey, birilerini yakalamak üzere ölümün oralarda gizlendiğiydi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 836 sayılı ve 4 Haziran 1993 tarihli kararıyla güvenli bölgeye ve etrafına yapılan saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler askerleri tarafından güç kullanımı, hatta hava desteğinin talep edilmesi öngörülmüştü. Ancak Srebrenica'da konuşlandırılan ne Birleşmiş Milletler asker sayısı ne de bu askerlerin sahip oldukları silahlar Srebrenica'da güvenliğin sağlanması için yeterliydi. Srebrenica'nın güvenli bölge olarak ilan edilmesinin ve bu bölgede Birleşmiş Milletler askerlerinin konuşlandırılmasının Srebrenica'yı korumaya yeteceğine inanılmıştı. Ancak bu büyük bir yanılgıydı.
6 Temmuz 1995'te General Ratko Mladić'in komutası altındaki Sırplar Srebrenica'ya saldırdı. Buna rağmen güvenli bölgenin korunmasını öngören mekanizma harekete geçirilmedi. 30 Hollandalı asker Sırpların elinde rehine olarak tutulduğu için Srebrenica'da güvenliği sağlamakla yükümlü Hollandalı tabur pasif davrandı.
Potoçari'ye gittiğimde Sırp çetniklerle Hollandalı askerleri ayırt etmek zordu. Çünkü çetnikler Hollanda askerlerine ait kıyafetleri giymişti. Hollandalı askerler sadece kör gözlemcilerdi. Dahası boşnakları kurtarma konusunda önlem almadıkları için aynı zamanda suç ortağıydı.
Sırplar Hollandalı askerleri öldürecekleri tehdidinde bulununca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Bosna'daki özel temsilciliği de Sırp mevzilerine yönelik hava saldırılarını engelledi. Böylece 11 Temmuz 1995'te Mladić Srebrenica'ya girmeyi başardı. Neticede güvenli bölge güvenli ölüm kampına dönüştü. 30 Hollandalı asker karşılığında 8.000'in üzerinde boşnağın katledilmesine izin verildi. Böylece tarihte ilk defa dünyanın kameraları önünde bir soykırım gerçekleşti. Bugün Potoçari'deki büyük anıt mezar adeta Boşnak şehitlerinin bir vadisi.
Srebrenica'da yaşananları bir soykırım olarak niteledi. Çünkü o sırada olayı saklı tutan dünya kamuoyunun gözleri önünde sırf Boşnak oldukları için aralarında arkadaşlarımın ve komşularımın da bulunduğu 10.000'in üzerinde boşnağın öldürülmesi soykırımdan başka bir şey olamaz.
Sırpların Srebrenica'ya girdiği 11 Temmuz'un gecesinde kentteki yetişkin boşnak erkekler konvoy şeklinde ormanlar üzerinden boşnakların kontrolündeki Tuzla'ya geçmek için yola çıktı, kurtulmaya çalıştı. Ne var ki Sırpların saçtığı ölümden kurtulabilenlerin sadece bir kısmı 16 Temmuz'da Tuzla'ya varabildi. Srebrenica'daki ihmaller yüzünden 16 Nisan 2002'de Wim Kok'un başkanlığındaki Hollanda hükümeti bir jest olarak istifa etti. Ne var ki aynı ülkede Aralık 2006'da Srebrenica'yı Bosnalı Sırplara terk eden askerlere onur madalyası verildi.
Srebrenica'daki katliamdan yaklaşık 4,5 yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Srebrenica ile ilgili bir rapor hazırlattı. 15 Kasım 1999'a yayımlanan bu raporda, Birleşmiş Milletler'in Srebrenica'da çok hata yaptığı, gelişmelerle ilgili yanlış öngörülerde bulunduğu ve bunun sonucunda Srebrenica'lılara yeterli koruma sağlanamadığı belirtiliyor. Srebrenica soykırımının ardından neredeyse 12 yıl geçmiş olmasına rağmen, böyle korkunç bir katliamı tasarlayanlardan ne Bosnalı Sırpların generali Ratko Mladić ne de liderleri Radovan Karadžić tutuklandı.
Eldeki delillere, daha doğrusu tanıklıklara göre Amerikalı diplomat Richard Holbrooke medyaya hiç çıkmaması koşuluyla Radovan Karadžić'e hiçbir zaman yakalanmayacağı ve eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edilmeyeceği yönünde söz verdi.
Bosnalı Sırpların Srebrenica ile ilgili bir komisyonu, Srebrenica soykırımına doğrudan ve dolaylı yoldan iştirak edenlerin sayısını 25 bin olarak tahmin etti.
Karadžić ve Mladić ile birlikte Boşnaklara yönelik soykırıma katılmış olan binlerce kişi daha serbest. En az onlar hakkında konuşuluyor. Srebrenica ile ilgili bir komisyonun tespitine göre Boşnakları öldürenlerden 890 üzerinde kişi değişik kamu kurumlarında çalışmaya devam ediyor. Ve kimse onların hakkında herhangi bir şey söylemiyor.
Boşnakları katledenler Zvornik, Belgrad gibi kentlerde serbest geziyor. Biz onların adlarını biliyoruz. Ben gazeteci olarak savaş suçlularının adlarını yayınlıyorum. Ancak kimse onları tutuklamak istemiyor.
Günümüzde birkaç anne Srebrenica'ya geri döndü. Hayatın güzelliklerini sevinmeyi unutan bu anneler, bir gün en yakınlarının cesetlerinin bulunacağı ümidiyle derin hüzün içinde yaşamlarını sürdürüyor.
Her anne gibi çocuğunun evlenmesine, mutlu bir geleceğe sahip olmasına sevineceğime, ben çocuğumun kemiklerinin bir gün bulunmasına ve mezar yerinin belli olmasına seviniyorum.
Boşnaklar, Bosna'nın başına gelen bütün kötülüklerin komşu ülkeler Sırbistan'la Karadağ'da tasarlandığına, Belgrad'daki Slobodan Milošević yönetiminin eski Yugoslavya coğrafyasındaki bütün savaşları yönettiğine inanıyor. Milošević rejiminin Tito Yugoslavyası'nın yıkıntıları üzerinde Büyük Sırbistan'ı kurmaya çalıştığı yönündeki görüş aslında genel kabul gören bir görüştür. Nitekim Sırp lider Milošević, Bosna dahil eski Yugoslavya coğrafyasında işlenen değişik suçlar yüzünden eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Ancak hücresindeki ölümü Milošević'i hüküm giymekten kurtardı.
Bosna'da işlenen suçlarda Sırbistan ve Karadağ'ın rollerinin ne olduğunun belgelenmesi sürecinde bir araştırmacı olarak baştan beri vardım. Bu çerçevede Sırbistan'la Karadağ'ın Boşnaklar üzerinde işlenen soykırıma ve diğer suçlara katılmış olduklarını tereddütsüz bir şekilde gösteren çok sayıda önemli belgenin Bosna Devleti'nin elinde bulunduğunu söyleyebilirim.
Radovan Karadžić'in kendi politikaları yoktu. Çünkü ondaki politikalar Belgrad'ın politikalarıydı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević'in politikalarıydı.
20 Mart 1993'te Bosna Hersek Devleti'nin yasal yönetimi, Birleşmiş Milletler'in soykırım sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle komşusu Sırbistan'la Karadağ ülkelerine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. 14 yıllık bir aradan sonra dava 26 Şubat 2007'de karara bağlandı. Söz konusu kararda soykırımın sadece Srebrenica'da gerçekleştiği belirtildi ve bu fiilden Bosnalı Sırpların ordusu sorumlu tutuldu. Srebrenica dışındaki sivil ölümler yeterince delil olmadığı gerekçesiyle soykırım olarak nitelenmedi. Sırbistan'a gelince bu ülke soykırım sözleşmesinin 3. maddesinde etkili cezaların verilmesini öngören hususların hiçbirinden sorumlu tutulmadı. Sırbistan sadece Srebrenica'daki soykırım suçunu gerçekleştirenleri engelleme yükümlülüğüne uymadığı ve soykırımı gerçekleştiren şahısları tutuklayıp eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmediği yönünde suçlandı.
Boşnaklar Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından memnun değil ve açıklanan kararda siyasi niteliğin ağır bastığına inanıyor. Boşnaklar ayrıca eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Milošević davasında kullandığı delillerin Uluslararası Adalet Divanı'na kullandırılmamış olmasına da anlam veremiyor. Bosna Savaşı ile ilgili gerçeklerin bilinmesi, savaş kurbanlarında ve yakınlarında küçük bile olsa bir adalet duygusunun oluşması açısından önemli. Çünkü adalet olmadan Bosna'da barışma süreci de tamamlanamayacak.